Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Alan Vora'nın The Anatomy of Anxiety kitabı. Kaygıyı yalnızca düşüncelerle, beyin kimyasıyla ya da tanı etiketleriyle açıklamaya karşı çıkan, bütüncül ruh sağlığı alanında yazılmış bir inceleme ve rehberdir. Psikiyatrist, akupunktur uygulayıcısı ve yoga öğretmeni olan Vora, klinik yaklaşımını işlevsel tıp perspektifiyle birleştirir. Kitabın ana amacı, kaygının bazen zihinden önce bedende başlayan bir stres tepkisi olabileceğini göstermek ve okura bu tepkiyi ayırt etmek için bir çerçeve sunmaktır. Vora'nın en belirgin kavramları yanlış kaygı ile gerçek kaygı ayrımıdır. Yanlış kaygı, uykusuzluk, kan şekeri dalgalanması, yoğun kafein kullanımı veya bedensel rahatsızlıklar gibi etkenlerle tetiklenen önlenebilir stres halini anlatır. Gerçek kaygı ise kişinin ilişkileri, işi, değerleri veya hayatının yönüyle ilgili önemli bir uyumsuzluğa işaret edebilir. Kitap, kaygıyı hemen bastırılması gereken bir düşman değil, önce dikkatle incelenmesi gereken bir sinyal olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yanlış kaygı, bedensel stresin zihinde ürettiği ikna edici hikayedir. Vora'nın yaklaşımındaki en ayırt edici önerme, kaygının her zaman düşünsel bir sorundan doğmadığıdır. Kitapta yanlış kaygı, bedenin tehdit altında olduğu izlenimini veren fizyolojik durumların yol açtığı kaygı olarak tanımlanır. Örneğin uzun süre aç kalmak, kan şekerinin hızla düşmesi, fazla kafein almak, alkolün etkileri, yetersiz uyumak veya bazı besinlere karşı hassasiyet, bedende çarpıntı, huzursuzluk, titreme ve gerginlik yaratabilir. Zihin de bu yoğun bedensel sinyalleri açıklamak için iş, ilişki, gelecek veya sağlık hakkında endişeli bir senaryo kurabilir. Bu, kişinin yaşadığı sıkıntının hayal ürünü olduğu anlamına gelmez. Tersine, deneyim bütünüyle gerçektir. Fakat başlangıç noktası çoğu zaman zihinsel anlatıdan önce gelen bedensel alarmdır. Bu ayrım, suçluluk ve çaresizlik duygusunu azaltmayı hedefler. Kişi sadece düşüncelerini denetlemeye çalışmak yerine, önce son uykusunu, öğün düzenini, kafein miktarını ve genel fiziksel durumunu gözden geçirebilir. Vora, bedensel kaynaklı kaygıyı ele almanın bazı durumlarda soyut zihinsel çözümlemelerden daha doğrudan olabileceğini savunur. Ancak kitap, her kaygı belirtisinin yaşam tarzına indirgenebileceğini söylemez. Şiddetli, sürekli ya da işlevselliği bozan belirtilerde profesyonel değerlendirme gereklidir. İkinci olarak, gerçek kaygı, bastırılacak belirti değil. Hayat yönü hakkında bir uyarı olabilir, kitap bedensel tetikleyiciler azaltıldıktan sonra devam eden kaygıyı gerçek kaygı başlığı altında düşünmeyi önerir. Oraya göre bu kaygı, insanın kırılganlık, belirsizlik ve ölümlülük bilgisiyle karşılaşmasının doğal bir parçasıdır. Ayrıca kişinin yaşamındaki somut uyumsuzluklara da işaret edebilir. Sürdürülemez bir çalışma temposu, değerlerle çelişen bir iş, yıpratıcı bir ilişki, sosyal yalnızlık veya yaşanan dünyaya dair yoğun endişe sadece susturulacak semptomlar olarak görülmemelidir. Bu bakış, kaygıyı romantikleştirmekten ziyade onun taşıdığı bilgiyi ayıklama girişimidir. Kaygı, kişiye mutlaka hangi kararı vermesi gerektiğini söylemez. Fakat kişinin durup neyin güvenli, anlamlı veya sürdürülebilir olmadığını araştırmasını alan açabilir. Vora'nın sıralaması burada önem taşır. Önce uykusuzluk veya düzensiz beslenme gibi yanlış kaygı kaynaklarını azaltmak, sonra kalan duyguyu dinlemek gerekir. Böylece kişi, fizyolojik alarmın yarattığı gürültüyü gerçek bir yaşam meselesiyle karıştırmamaya çalışır. Kitabın bu yönü, kaygıyı tümüyle yok edilmesi gereken patoloji olarak görmeyen varoluşçu bir çizgi taşır. Yine de bu yaklaşım, klinik kaygı bozukluklarının tanı ve tedavi ihtiyacını geçersiz kılan bir öneri değildir. Üçüncü olarak, beyin merkezli açıklamanın yerine beden, alışkanlık ve çevreyi birlikte incelemek, The Anatomy of Anxiety. Ruh sağlığında yalnızca beyin kimyasına veya olumsuz düşüncelere odaklanan dar açıklamaları yetersiz bulur. Vora, düşünce kalıpları ve beyin süreçlerinin önemli olduğunu kabul eder. Ancak bunların kimi zaman bedensel dengesizliklerin ardından gelen sonuçlar olabileceğini öne sürer. Bu nedenle değerlendirme. Kişinin ne düşündüğü kadar, nasıl uyuduğunu, ne yediğini, sindirimini, enerji dalgalanmalarını, teknoloji kullanımını, ilişkilerini ve günlük ritmini de kapsamalıdır. Kitaptaki işlevsel tıp yaklaşımının anlamı, belirtileri tek tek bastırmaktan önce kişiyi strese sokan koşulları araştırmaktır. Özellikle modern hayatın sıradan görünen alışkanlıkları üzerinde durulur. Gece geç saatlere kadar ekran kullanmak, düzensiz öğünler.
Sürekli uyarılma hali ve dinlenmeye yer bırakmayan tempo beden açısından güvenlik sinyalini zayıflatabilir.
Bu çerçeve kaygıyı kişisel zayıflık olarak yorumlamayı da sorgular. Sorun, bazen kişinin iradesinden çok bedenin ve çevrenin taşıdığı yükte olabilir. Bununla birlikte bütüncül bakış tek bir evrensel protokol anlamına gelmez. Aynı belirti farklı kişilerde farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu yüzden kitap etiketlerden önce dikkatli gözlem ve kişiye özgü sorgulama çağrısı yapar. Tıbbi sorun olasılığı, ilaç kullanımı ve ciddi psikiyatrik belirtiler için yetkin sağlık uzmanlarıyla birlikte hareket etmek bu yaklaşımın güvenli sınırını oluşturur. Dördüncü olarak, uyku, beslenme ve uyarıcılar kaygı döngüsünün somut başlangıç noktalarıdır. Vora'nın pratik önerilerinin temelinde. Bedeni gereksiz alarm durumuna sokan günlük etkenleri fark etmek vardır. Uyku yoksunluğu bunun en açık örneklerinden biridir. Yeterince dinlenmeyen kişi, ertesi gün daha hassas, daha tepkisel ve bedensel stres belirtilerine daha açık olabilir. Kitap, bu hali doğrudan kişilik özelliği veya irrasyonel korku olarak yorumlamak yerine önce dinlenme ihtiyacını dikkate almayı önerir. Benzer biçimde öğün atlama ve kan şekeri dalgalanması, özellikle huzursuzluk, hani sinirlilik veya çarpıntıyla birlikte yaşandığında değerlendirilmesi gereken bir bağlam oluşturur.
Kafeinde kaygı belirtilerine benzeyen bedensel duyumları arttırabilir.
Buradaki amaç kahveyi, belirli gıdaları veya teknolojiyi herkes için zararlı ilan etmek değildir.
Asıl amaç kişiyle alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi gözlemlemektir.
Belirli bir davranıştan sonra yaşanan belirtilerin zamanını, şiddetini ve tekrarını izlemek, kaygının kaynağı hakkında daha somut ipuçları verebilir.
Bu yaklaşım, küçük değişikliklerin neden önemli olabileceğini açıklar. Düzenli ve yeterli uyku, dengeli öğünler. Kişinin tolere ettiği miktarda uyarıcı tüketimi ve ekranla arasına sınır koyması, kaygının bütün nedenlerini çözmeyebilir. Fakat yanlış kaygıyı besleyen fizyolojik yükü azaltabilir. Böylece daha karmaşık duygusal veya ilişkisel meseleleri değerlendirmek için daha sakin bir zemin oluşur. Son olarak, tanı etiketlerinin ötesinde, kaygıyla merak ve ayırt etme ilişkisi kurmak, kitap, kaygıya dair tanıların ve standart tedavilerin tümünü reddetmekten çok.
Bunların tek başına yeterli olmayabileceğini vurgular.
Vora'nın eleştirisi, kişinin yaşadığı deneyimin hızlı biçimde bir bozukluk etiketi altında toplanması ve ardından yalnızca belirti azaltmaya yönelilmesinedir.
Onun önerdiği ilk soru, kaygının nasıl susturulacağı değil, bedenin ve hayatın ne söylemeye çalıştığıdır.
Bu soru, kişinin belirtilerini ciddiye almasını sağlar, fakat onları kimliğinin değişmez bir parçası haline getirmez.
Kitaptaki yanlış ve gerçek kaygı çerçevesi, kesin bir teşhis aracı değil, ayırt etmeyi kolaylaştıran bir düşünme modelidir.
Bir insanın kaygısı aynı anda hem bedensel, hem psikolojik, hem de toplumsal etkenler taşıyabilir.
Bu nedenle modelin en yararlı tarafı tek bir nedene kapılmak yerine katmanlı sorgulama yapmaya yöneltmesidir.
Okar, belirtilerin öncesindeki uyku, beslenme, madde kullanımı, stres, ilişki ve yaşam koşullarını birlikte ele alabilir.
Bu yaklaşım özellikle konuşma terapisi veya ilaçla tek başına beklediği rahatlamayı bulamamış kişiler için yeni sorular sunabilir. Öte yandan ciddi panik, depresyon, travma belirtileri, kendine zarar verme düşünceleri veya günlük yaşamı belirgin biçimde bozan kaygı öz gözlemle sınırlı bırakılmamalıdır.
Kitabın bütüncül dili, gerektiğinde psikiyatri, psikoterapi ve tıbbi değerlendirmenin birlikte kullanılmasına engel olarak okunmamalıdır.
Sonuç olarak, The Anatomy of Anxiety, kaygıyı sadece zihindeki bozuk düşüncelerin sonucu saymayan okurlar için özellikle yararlı bir kitaptır.
Uyku, beslenme, kafein, sindirim, günlük ritim ve dijital alışkanlıklar ile ruh hali arasındaki bağı daha dikkatli incelemek isteyenler.
Kitapta uygulanabilir bir sorgulama çerçevesi bulabilir. Ayrıca kaygısının altında yalnızca bedensel yük değil, iş, ilişki, değerler veya yaşam yönüyle ilgili daha derin bir mesele olabileceğini düşünenlere de hitap eder.
Kitabın en güçlü tarafı, pratik yaşam düzenlemeleriyle varoluşsal sorgulamayı aynı modelde buluşturmasıdır.
Benzer öz yardım kitapları çoğu zaman ya bilişsel tekniklere ya da genel sağlık önerilerine ağırlık verir.
Vora ise önce gereksiz fizyolojik alarmı azaltmayı,
ardından geriye kalan kaygının mesajını değerlendirmeyi önerir. Yanlış kaygı ve gerçek kaygı ayrımı bu nedenle kitabın hem en özgün hem de en işlevsel aracıdır. Bununla birlikte okur, bu modeli mutlak bir açıklama gibi almamalıdır. Kaygının nedenleri karmaşık olabilir ve herkesin deneyimi aynı değildir. Kitap, tıbbi veya psikiyatrik bakımın yerine geçmez. Ancak kişinin belirtilerine daha az yargılayıcı, daha somut ve daha bütüncül biçimde yaklaşmasına yardımcı olabilir. Kategori içinde onu ayıran özellik. Kaygıyı hem azaltılabilecek bir bedensel stres tepkisi hem de bazen hayatın yeniden düzenlenmesini isteyen anlamlı bir işaret olarak ele almasıdır. Destek olmak isterseniz Ellen Vora M'de kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.